Herkese merhabalar. Eda ve Mert'le Final Set'ine hoş geldiniz. Mert hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkese selamlar.
Arkadaşlar biliyorsunuz bu artık Avustralya açığın son videosu. Şampiyonlar belli oldu kadınlarda ve erkeklerde. Biz bu programı pazar erkek finalinden sonra çekiyoruz. Siz pazartesi sabah izleyebileceksiniz. Kalp kıran epik bir 5 setlik erkek maçını geride bıraktık. Ve dün aslında biz şöyle başlamayı düşündük. Kadınlar maçıyla başlayalım diye düşündük ama bütün bunlara başlamadan önce biliyorsunuz bizim Mert'le bir dizi podcast'imiz var. Geçen sezon sene Silo'yu Apple'ın sci-fi dramasını yapmıştık. Bu sefer bir HBO suç polisiye draması True Detective Night Country'ye başladık ve daha da yeni başladık. İkinci bölümünü yeni çektik. Ekran Geyikleri diye bir Twitter hesabımız var. Spotify'da ve Apple Podcast'te var. İlk iki bölüm yayında. Onun da muhakkak promosyonunu buradan yapmak durumundayız.
Tabii,
belki
tabii.
Seversiniz.
Herkesi bizim gibi ekran geyiği olmaya davet ediyoruz.
Aynen öyle.
Evet, biz dizileri çok seyrediyoruz, hep konuşuyoruz. Biz şimdi de sizle de paylaşalım düşüncelerimizi dedik. Bunu yapmak için de True Detective Night Country dizisini seçtik. İlk iki bölümünü
yaptık. Ve sanmayın ki böyle sürekli övüyoruz. Gayet böyle yerip beğenmediğimiz yerleri de söylüyoruz. Yani karşılıklı böyle didik didik edip konuşuyoruz. Bir bakın isterseniz diyelim. Ve bunu da reklamını size yaptıktan sonra şimdi kadınlarla başlayalım dilersen Mert.
Tabii.
Olur mu? Şimdi cumartesi günü kadınlarda finalde hemen finalden başlayalım. Geçen senenin de şampiyonu Arina Sabalenka gerçekten bir süredir zaten çıkışta olan, hani herkesin yani takip edenlerin özellikle beklediği Qin Wen Zheng'le finalde karşılaştı. Onu 6-3, 6-2'lik iki sette yendi ve bu arka arkaya ikinci şampiyonluğunu da hem yani totalde iki ve burada da ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu. Şimdi maça gireriz ama hatırlarsanız hani biz hep çeyrek final civarı bırakıyorduk ya bir önceki video. Nereden geldi buraya? Sabalenka, Coco Gauff'la iki sette geçtiği bir, üç sette mi geçti? 2-0 geçti diye hatırlıyorum. İki sette geçti Gauff'u bir yarı final oynadı. Karşı tarafında yani tablonun üst tarafında ise demiştik orası biraz sürpriz. Yani oradan bir sürü kişi çıkabilir ve gerçekten de öyle oldu. Yastremskaya'yla Zheng oynadı ve oradan da Zheng çıkıp finale gelmişti. Şimdi final tabii şöyle bir şey var. Finalde artık burayı kazanmış daha çok da bu arenada tecrübesi olan bir oyuncuyla artık kendine güvenini de gelmiş, kanıtlamış bir oyuncuyla ilk defa daha Grand Slam'lerde hani bu aşamayı gören, hani her şeyin ilkini yapan ilk çeyrek, ilk yarı, dolayısıyla ilk final. Açıkçası ben çok böyle büyük beklentilerim yoktu. Çünkü o heyecanı, stresi de kontrol etmek her zaman öyle kolay olmuyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu maçı?
Eda, zaten biz bunu geçen haftaki yani ikinci programımızda, Avustralya açığın ikinci programımız olan iki hafta arasındaki ilk hafta sonundaki değerlendirmemizde de söylemiştik. Bakmıştık tablonun gidişatına ve bir Coco Gauff, Arina Sabalenka yarı finali görmüştük. Diğer tarafta tamamen hepsi sürpriz isimler görmüştük. Azarenka kalmıştı bir tek. Azarenka da Yastremska'ya yenildi.
Evet.
Açıkçası Azarenka iyi oynama, yani iyi bir gününde değildi o gün. Ama yine de Yastremska'ya da şapka bu arada. Bundan faydalandı gerektiği gibi. Zaten kendisi adına açık ara farkla kariyer turnuvası oynadı Yastremska. Elemeden gelip yarı finale çıkarak. Ama demiştik ki işte Qin Wen Zheng'le Azarenka belki yarı final oynar ama asıl bu, yani bu turnuvanın finali diğer yarı final olacak diye şöyle bir şeyde bulunmuştuk.
Evet.
Yani Coco Gauff'la Sabalenka yarı finali ne kazanan büyük bir ihtimalle finalde kazanır diye düşünmüştük ve aynen öyle oldu. Yani aynen öyle oldu. Sabalenka Coco Gauff maçı ilginç bir maçtı, iyi bir maçtı. Sabalenka bu sefer yendi. US Open'daki tuzağa düşmeden bu sefer yendi. Tabii ki Amerika'da oynamamasının, Avustralya'da oynamasının da %100 burada önemli bir faktör oynamıştır. Ama finale geldiğimizde hepimiz aslında bekliyorduk sanki böyle bir tek taraflı bir maç çıkacağını ve aynen öyle de çıktı. Tek taraflı bir maç çıktı. Yani ikisinin de etkisi vardı. Hem Sabalenka'nın Avustralya'da önceden final oynamış olması, hem çok formda olması. Yani sırf finali değil, Azarenka herkesi ezerek kazandı turnuvayı.
Sabalenka.
Herkesi ezerek kazandı. Yani doğru. Bir tek Coco Gauff'la olan maçı o sıkı geçti ama o bile iki sette bitti. Yani doğru, Sabalenka hakikaten önünde kimse duramadı. Ve finalde de bu Sabalenka aynen ritimle devam etti. Qin Wen de aksine bazı noktalarda, yani bir kere bazı zayıf noktaları ön plana çıktı. Mesela forehand'inde geç kaldı devamlı. Sabalenka'nın çok yüklü gelen topları karşısında Sabalenka ile oynayanlar zaten bu problemi yaşıyorlar. Yani bu ilk defa değil. Önceden de bir defa oynamışlar sanırım ve o da benzer bir skorla bitmiş. Yani forehand'inde raketi geriye alıp topla buluşturmaya çalışana kadar Sabalenka'nın topu geliyor size. Ve o da haliyle zorlandı. Yani forehand'inde tekrar geri açıp bir an evvel topla kontak yapmakta zorlandı. Aynı bu geçen hafta Noskova-Świątek maçı için konuşmuştuk. Noskova'nın yüklü topları Świątek'in forehand'inde problem yaratmıştı. Aynısı burada da oldu. Bir de yani maçın belli noktalarında Qin Wen'in böyle maça girebileceği anlarda bile her şey onun için ters gitti. Yani mesela ilk daha maç başladı. Maçın başında Qin Wen ilk servisini çok kolay verdi. Yani hemen 2-0 geri düştü. Evet. Ama 2-0 geri düştükten sonra orada Sabalenka'nın servisinde 0-40 öne geçti. Ama şey yapamadı. Yani
kullanamadı değil mi onları?
Kullanamadı. Hı-hı. Ve devamlı Sabalenka'nın 400 kilometrelik returnleri karşısında zorlandı. Yani ondan sonra her ne kadar maç tek taraflı gidiyor görüntüsünü verse de kendi servislerini kazanmayı başardı. Yani özellikle 2-5 gerideyken set puanları kurtarıp 3-5'e getirdi. Hani zannettik ki çok da iyi bir game aldı orada. Moral verdi. Belki burada kırar. Hayır. Dandum bitti ilk set 6-3. Sonrasında ikinci game, bak o önemli game, yani 3-5'e getirmesi ilk seti kaybetse bile orada ona biraz güven vermiştir diyorum. Ama sonra ikinci set başlıyor. İlk game'de 30-0'da öne geçiyor Qin Wen. Ama ondan sonra 3 tane çift hata, bir tane de basit hata yaparak o game'i yine kaybediyor ve buyur 1-0 evet. Geride yine ve Sabalenka atıyor servis. Zaten 2-0 yaptı Sabalenka. Ondan sonra da bir daha geriye bakmadı. Qin Wen de bir türlü toparlayamadı. Yani burada bir kalite farkı vardı açıkçası. En azından şimdilik. Kalite tecrübe farkı vardı ve Qin Wen Zheng'in bu durumda ilk defa bulunmasından dolayı önemli, sadece zaten 1-2 fırsat yakaladı hani maça girebilmek
evet,
için.
Evet doğru dedim.
Onları da değerlendiremedi ve bu şekilde tek taraflı bir final çıktı karşımıza.
Yani aynen katılıyorum. Ve şeyi de gözlemledim yani izlerken. Potansiyeli var Qin Wen'in. Görüyorsun.
Var iyi oyuncu.
Yani biraz kendine güvense, biraz tecrübeli olsa burada maçı döndürür. En azından belki servislerine tam tutunur. İkinci seti başa baş götürüp belki bir tie-break'e zorlar gibi bir hissiyatı sana veriyor. Ama dediğin gibi tam o kilit noktalarda sonlandıramıyor ve çok absürt hatalarla ve tabii ki Sabalenka'da hakikaten şimdi formda. Yani formda. Hani onu göz ardı etmek de mümkün değil.
Mümkün değil, evet.
Mümkün değil yani.
Bir de şöyle bir şey de diyeyim. Erkekler yarı final ve final maçlarına kısaca bir değineyim burada şu açıdan. Erkekler yarı final maçlarında Sinner Djokovic'e karşı ilk iki seti net skorla aldı.
Evet.
Yani Sabalenka'nın Qin Wen'e karşı kurduğu üstünlüğü Sinner de Djokovic'e karşı kurmuştu ilk iki sette. Biri iyi oynuyor, biri kötü oynuyor. Fark etmez. Ama öyle bir şey. Ama sonra üçüncü seti Djokovic kazandı. Güzel bir dört setlik maçı izledik. Aynı şekilde diğer yarı finalde Zverev ilk iki set net üstünlük sağladı Medvedev'e karşı. Ama Medvedev üçüncü seti kazandı ve oradan maç nerelere geldi? Müthiş bir maç oldu. Bugün finalde de aynı şekilde Medvedev Sinner'e karşı net üstünlük ilk iki set. Ondan sonra bak maç dönü nerelere geldi. Şimdi bana kim garanti verebilir ki Qin Wen Zheng Üçüncü sette belki bir yolunu bulup kazanacaktı ve güzel bir maça dönüşmeyecekti. Ha, burada evet. Lafı nereye getiriyorum çok belli evet. ettim. Yani bu işte tekrar bu kadınların geldik. Bu yarı final ve finallerin 5 set oynamamalarının verdiği eksiklik. Kadınların yarı final ve final süreleri toplam 5 set civarı. Yani hani tenis taraftarı olmayan bir bakayım televizyonda falan dese 5 setlik bir pencereleri var buna bakmak için. Erkeklerin ise erkek tenisinin gözler önüne serildiği vakit ise sırf 2 yarı finalle 7,5 saati geçti. Tabii. Bugünkü finali katmıyorum. Yani bugün finali katmıyorum. Demek ki 10 saatin üstünde. E şimdi ben soruyorum yani son 3 günde erkek tenis mi daha fazla yeni tenis sever kazandı? Kadın tenis mi yeni tenis sever kazandı? Hı. Net bir şekilde erkeklerinki daha fazla tenis sever kazandı. Şimdi bir sürü yeni Sinner ve Medvedev taraftarı üremiştir. Son 3 günde. Dünyadan bahsediyorum yani. İlk defa tenis seyreden veya çok az alakası olan ama oturayım bir seyredeyim. Aa ne maç oluyor falan diye bakıp takılan. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle seyretmeye devam edecek olan. Bunların yani Medvedev, Sinner artı tenis, erkek tenisinin kazandığı yeni izleyici ve takip edici sayısı kadınların kazandığı yeni takip edici sayısının çok üstündedir. Ve bu her slam yaşanıyor.
Ve bunu kaç senedir söylüyoruz. Ve şöyle de bir algı, haksız algı da yaratıyor. İşte daha zevkli. Daha zevkli evet. Çünkü 5 sete gittiği için zevkli. Tabii. İşte dediğin gibi ikişer sette bitseydi yarı finaller. Zaten finali Sinner'le Zverev oynayacaktı şeylere göre. Yani Medvedev hiç gelmiyordu bile finale. Evet. Yani
finalde 2 sette bitecekti.
Finalde 2 sette bitecekti diyelim ki. Ve evet. Şöyle düşünün. Zevki zaten çekişmede. İşte uzuyor heyecanı orada geri döndü. Çünkü erkek oyuncunun yani stresli başlıyorsa stresini bir geçiriyor. Hani eli ayağı tutmuyorsa bir sakinliyor.
Bir dakika durdurayım seni orada. Bak bu son lafın çok önemli. Sinner de ilk defa final oynuyor. Evet. Yani Sinner de ilk defa final oynuyordu. Hani Qin Wenzhang'la Sabalenka'nın durumunu karşılaştırıyoruz. Medvedev'le evet. Sinner de aynı durumdalardı. Sinner de ilk defa final oynuyor. Medvedev orada bulunmuş biri önceden. Kaç defa finalde. Aynen. Bir tane de slam kazanmış biri. Demek ki Sinner'in yani Sinner de tutuk başladı.
İşte ama yani sonra fırsatı var ama.
Vakti var. Vakti aynen. Var alışıp alışıp çevirmek için.
Aynen. İşte alışıyor. Evet. O stres varsa biraz stres geçiyor. Biraz kendine güven geliyor. Evet. Maç içinde daha kötü vuruyorsa daha iyi vurmaya başlıyor. Bir vakit var. Kadınlarda öyle bir vakit yok. İşte bitti gitti. İkinci evet. Sette de bir servisi kırdığına kendi servisine tutun ve işi bitir. Evet. Yani kadınların böyle bir gerçekten handikapı var ya bu maçlarda.
Bir de şöyle de bir şey olması lazım. Yani bunun eşitlenmesi için erkeklerin hep az solist pozisyonda olup son turnuvayı kapanış maçını yapıp kadınların sanki onlara bir giriş maçı gibi bir evvelki gün final oynanması aslında bence de değişmeli. Yani değişimli yapılmalı bu. Bir Avustralya açık önümüzdeki sene kadınlar finalini pazara koysun. Erkekler cumartesi oynasın finalini. Sonra bir sonraki sene de her slam bunu yapsın.
Yani her slam bunu yapsın ve bence gerçekten 5'e çekerek yapsın.
Tabii canım en
ideali
olur. 5 sete
geçerek çeksin yani. Tabii. Çünkü gerçekten dediğin gibi hani en babasında 3 set oynuyor kadınlar ve orada da birer saat sürse toplamda alabilecekleri 3-3,5 saat. Yani burada bir ortalama çeyrek final, yarı final maçı 4-4,5 saati buluyor. Yani bu da böyle diyelim ve dolayısıyla aklımızda da yine çok kalmayan bir kadın maçı olarak herkesin de zihninde işte erkekler daha zevkli. Zevkli evet çünkü zaten 5 set oynatırsan herkesinki zevkli.
2003 aynen 2003'te galiba Venus Williams'a Lindsay Davenport muazzam bir Wimbledon finali oynadılar. Son set 8-6 o bile insanların aklında kalmıyor. Çünkü sonuçta 3 sette biten bir maç oldu. Yani 5 set 8-6 son set uzasaydı hala
epik
konuşuluyor
olacaktı.
Olurdu.
Hala ilk maçlardan olacak. Biri evet. Olacaktı. Velhasıl Sabalenka'yı tebrik ediyorum o zaman buradan ve,
tabii.
Ve başka bir şey eğer eklemek istiyorsan
çok çalışkan. Çok çalışkan. Bu arada Sabalenka'nın ekibiyle de olan şeyleri harika, çok sempatik gözüküyorlar yani. Eminim ki her zaman öyle şen şakrak değillerdir bu arada ama en azından verdikleri görüntü öyle. Hakikaten şapka çıkarmak lazım. Sabalenka çok çalışkan. Yani turnuvalar esnasında da devamlı ağırlık odasında veya çalışmayı çok meyilli biri. Hakikaten bravo. Chinwan Zhang'a da bravo. Benim şahsen çok bir şeyler beklediğim oyuncu. Hatta ben hani 4 senede bir ilk iki oyuncu kim olacak diye bir şey yapıyorum. Ben kendim mesela 2027'ye 2 numara onu koymuştum. Evet. Ve şimdi bakalım yani Sabalenka, Rybakina, Świątek, arkadan Coco Gauff var. Bunların yanında şimdi Chinwan Zhang da katılabilir. Bakalım ne olacak yani. Kadınlar tenisi çok ilginç bir seneye doğru bir atılım yaptı.
Başlangıç yaptı.
Evet.
Evet. Ve tabii şimdi erkekler de aslında en azından Avustralya açığa böyle bir başlangıç yaptı.
Harika
çünkü
bir başlangıç.
Çünkü istatistikler bize dedi ki 2005'ten bu yana yani 19 yıl korkunç bir rakam. Yani o saatte şey yapan çocuklar, doğan çocuklar 19 yaşını doldu. İlk defa erkekler finalinde Big Three'den bir oyuncu yok. Yani bu zaten kabus gibi bir dominasyon. Yani adamlar çökmüş ATP turun üstüne.
Evet.
Gerçekten.
Big Three ve onların taraftarı için kabus değil bu rüya. Ama diğerleri için, diğer herkes için %99 için kabus.
Aynen. Tur için bir kabus. Gerçekten çöktüler ve dominasyonla tabii bize muhteşem anlar. Yani bir izleyici olarak biz daha ne isteriz noktasından baktığında muhteşem. Ama turdaki oyuncular açısından yani hani bu senede olmadı kıvamında bir şeye dönüştürmüşlerdi. İlk defa bu yıl arkadaşlar 19 seneden sonra bir Big Three'den bir oyuncu yoktu finalde. Ve benim bu finalle ilgili gerçekten söyleyeceğim şey, ben yani prensiben bir oyuncu 2-0'dan böyle 5 setlik şeyi kaybettiği zaman ben hakikaten şey oluyorum yani üzülüyorum. Bu finalde çok kalp kırıcı oldu.
bu arada demin dediğin ilginç ya, 2005'ten beri olmamış. Ya 2005'te de finali Leighton Hewitt'le Marat Safin oynamış. Ki kaç tenis, bugünkü kaç tenis sever? Ya. Onları seyretti veya hatırlıyor bile. Yani o kadar uzun olmuş yani.
Ya sorma. Leighton Hewitt'in ben hani seyrediyordum onu. Oğlu var. Şeyde oynadı bu Avustralya açıkta. Juniorlarda oynadı. Çocuğu varmış adamın. Evet, kocaman. Evet. Boya kadar oğlu
var. Marat Safin de politikacı oldu.
Yani gerçekten dedim inanamıyorum. Zaman ne çabuk geçiyor. Ve işte arkadaşlar yani bugünkü final bende şöyle bir Medvedev adına, çünkü Medvedev'le Sinner karşılaştı arkadaşlar. Şimdi anlatırız 5 sette. Medvedev 2-0 öndeydi. Sonra işte bir şeyler oldu, anlatırız. Bence biraz yorgunluk da çöktü. Vaktiyle kullanması gereken tam o kapatabileceği puanı da kullanamadı. Bir kırdırdı 3. sette. Sonra Sinner bir canlandı falan, şahlandı. 4'ü de alınca zaten dedim ki 5'te Medi biter. Ve böyle bir Sinner açısından o zaten 2023'ü çok iyi kapamıştı. Özgüveni artmıştı. Evet. Şampiyonluklar evet. Geliyordu. Davis kupasında da çok hani ülkesi adına başarmıştı falan. Tam hani vakti geliyordu, artık Sinner senden de bir bekliyoruz derken bu geri dönüş müthiş bir özgüven. Acayip bir başarı. Medvedev açısından da yine konuşuruz. Bence çok ağır bir kayıp. Yani bir oyuncu bunu nasıl hazmeder, nasıl unutur, onları da geliriz. Ama önce bir senin genel bu final maçıyla alakalı yorumunu alırım. Ya da şöyle mi yapalım? Yani yarı finallerde kimlerle geldiler mi söyleyeyim ve finale geçelim.
Nasıl İkisini istersin? Birlikte yapabiliriz. Yani çünkü tamam. Sinner'den bahsederken mesela bu final tamam. maçında yarı finalde Djokovic'e karşı gösterdiği performanstan evet. da bahsetmezlik edemeyiz.
Aynen.
Yani.
Onun için... O zaman öyle diyelim zaten. Tabii. Yani o zaman sen bu şeyden başla. Dilediğin gibi konuşalım. Ben de eklemelerimi yaparım zaten.
Tabii. Yani Sinner ilk önce bir Djokovic şoku yarattı herkese. Çünkü tahmin ediyorum ki her ne kadar Sinner formda gelmiş olsa bile ve Djokovic'e karşı da böyle ümitsiz bir maç öncesi, ki ümitsiz yenemez şeyi de pek yoktu. Yani yenme şansı olduğunu herkes kabul ediyordu. Çünkü son oynadıkları 3 maçın ikisini kazanmış. Yani Djokovic'i yenebileceğini kendine de ispatlamış. Burada da çok iyi oynuyor. O yüzden ama hiçbirimiz sanırım ilk iki setin öyle geçeceğini beklemiyorduk. Yani Sinner Djokovic'i sildi sağdan ama tabii Sinner iyi oynadı ama Djokovic de çok kötü başladı. Yani
ya ben hiç bu kadar bak evet. sözünü kesiyorum ama tabii. Hiç bu kadar bir Grand Slam'in böyle yarı final final şeyinde böyle kötü oynadığını ben hatırlamıyorum ya. Evet. Çok kötüydü.
Evet. Yani
ben çok
şeyde de
kötü
kötü
buldum yani.
oynamıştı. Medvedev Amerika Açık finalini yani 2021
Ha.
galiba. Orada ilk set de çok kötü oynamıştı. Yani kötü başlamıştı. Bu arada sırada oluyor. Yani arada sırada
Oluyor.
olabiliyor ama burada bir süre sürdü ama bak şunu da kabul etmek lazım. Djokovic kötü başlayabilir. Djokovic %70, %80, %60 oynadığı maçları da kazanıyor.
Tabii
Çoğunluğunu
abi.
kazanıyor hem de.
Ama
Burada
işte bu
yani
sefer Siner izin vermedi.
İşte Sinner izin vermiş çünkü
Görmedi.
Sinner çok yüksek seviyede geldi. Şimdi biz ne diyoruz?
Doğru.
Ben ne diyorum genelde? Her şeyi herkesten daha iyi yapıyor diyorum Djokovic. Tamam burada kötü başladı. Sinner rahat bir şekilde ilk iki seti aldı. Üçüncü sette bence Djokovic kendi seviyesine yani yüksek seviyesine çok yaklaştı. Ama Sinner yine yüksek seviyede kaldı. Yani
Evet.
düşmedi,
Aha.
korkmadı, titremedi ve hatta üçüncü seti kaybetti. Maç puanından kaybetti değil mi üçüncü seti?
Evet,
Yanlış
bir
mı
maç
hatırlıyorum?
puanı gördü sanki.
Evet, yani oradan da kaybetti. Ona rağmen dördüncü seti aynı sağlamlıkla başladı. Yani Djokovic biraz kendinin başkalarına şırınga ile verdiği ilacı burada kendisi tatmak zorunda kaldı. Her şeyden evvel Sinner inanılmaz return'ler yaptı.
Çok.
Yani
Çok güzel servis atmadı mı bir de?
ikisi de
Evet.
yani Djokovic genelde return'lerle boğuyor karşı tarafı. Evet, Djokovic'in de servisleri çok ilerledi ama Sinner hem birinci hem ikinci servis return'lerinde Djokovic'i daha en baştan defansa soktu, zorladı, boğdu ve Djokovic ki çok iyi defans oynar, her topu geri çevirir. Üçüncü sette ve dördüncü sette Djokovic bunları yaptı ama Sinner öyle bir yüksek tempoyla öyle bir boğucu oynuyor ki nasıl Djokovic birçok maçta böyle top kaçırmıyor, her gelen hızlı topu aynı faiziyle geri yolluyor ve karşıdaki boğulduğunu hissediyor ve hata yapıyor. Bunu aynı şey Sinner Djokovic'i yaşattı burada. Yani ve önemli anlarda kesinlikle fazla titremedi. Yani daha doğrusu soğukkanlı kaldı. O yüzden bence Djokovic'in genelde rakiplerine yaşattığı bunalmayı Sinner Djokovic'e yaşattı bu sefer. Yani eğer Djokovic taraftarları varsa hasta ve bu maç esnasında böyle bir sinir, bir stres hissetmişlerse Djokovic 3. seti aldıktan sonra hele tamam şimdi yine bizim Djokovic geri
Toparla.
geldi bitiriyor. Ama o stres devam edip işte sonuna er, işte Djokovic'in de diğer rakiplere ve taraftarlarına yaşattığı o.
Oh.
Yani burada Djokovic'in yaptığı doğru şeyleri yaparak kendisine şunu diyelim yani ilk iki set Djokovic hakikaten iyi değildi. Ama son iki set her şeyi her zaman herkesten daha iyi yapan Djokovic'den daha iyi yaptı Sinner. Yani burada
Evet.
Sinner'e ben şapkayı çıkarmak isterim o yarı finalde. Son iki set için. Son iki set için. Yani Djokovic'in aldığı sette de Sinner iyi oynadı. Ama şimdi bugüne gelelim. Mesela yani şey Medvedev'le olan finaline gelelim Sinner'in. Şunu söyleyeceğim. Yani burada bir kere Medvedev herkesi gafil avladı. Eda. Yani hepimizi. Bu kadar agresif, kort içine giren, fileye gelen, return'leri brandalarda beklemeyip erken alıp down diye geçiren bir versiyonunu biz Medvedev'in
Görmedik.
çoğu insan
Ben
bilmiyordur. Çok dikkatli seyreden belki bir maç görmüştür, iki maç görmüştür. İşte o bahsettiğimiz Amerika Açık finalinin Novak'a
Djokovic'in.
karşı bir seti falan böyle oynamıştı galiba, 1,5 set. Aynı şekilde
Alcaraz'da da güzel
Rafa'ya
bir maç oynadı
karşı.
ama orada bu kadar değildi.
Evet.
Yani
Bu
Alcaraz'da
kadar da
çok iyi
değildi.
bir maçı vardı. Orada çok beğenmiştik ama orada yine çok gerilerdeydi. Bu kadar
Tabii
önleri
tabii.
atak matak yapmıyordu yani.
Medvedev'i niye beğeniyoruz biz?
Evet.
Her topu geri çeviriyor. Her şeyi geri çeviriyor. Düz vuruyor. Çok iyi counter punch yapıyor.
Müthiş
Bir de
maç
galiba
oynadı.
Nadal'la oynadı. 2022 Avustralya Açık finalinde 2 set alıp son 3 seti kaybettiği diğer bir maçtı. Orada da galiba ilk seti böyle oynamıştı. Bayağı agresif oynamıştı. Drop shotlar yapmıştı. Hep puanı kendi bitirmişti. İnisiyatifi kendi ele almıştı ki Medvedev inisiyatifi kendi ele alan biri değil. Ama bu kadar yani çok aramak lazım bunları bulabilmek için.
Doğru dedin.
Medvedev'in bu kort içine gir, fileye gel, voleleri de çok güzeldi.
Çok.
Return'lere erken al. Hele Sinner gibi bir oyuncuyu defansa hapset. Yani herkes bekliyordu ki Sinner çıkacak, vuracak, vuracak. Medvedev çevirecek çevirecek bakalım kim bundan bu düellodan kim galip çıkacak diye bekliyordu millet. Sinner de ilk servisi sokamayınca fazla ilk sette ortaya 6-3'lük bir skor çıktı. Net Medvedev'in üstünlüğü ve Medvedev çok iyi oynadı. İkinci set Sinner ilk servis yüzdesini yükseltti. Yani hani Ama yine bir işe yaramadı. Mesela ben yarar zannediyordum. Açıkça söyleyeyim. İlk sette ilk servis yüzdesi çok düşüktü. Medvedev dağın diye vuruyor. İkinci servis return'lerini ilk işi Sinner'in ilk servis yüzdesini yükseltsin diyordum içimden. Ama yükseltti ikinci sette yüzde galiba %50'den %70'e 70'lere
bile çıkarttı. 70 küsürlere geldi evet. Orada istatistikler hatırlıyorum.
Evet yine bir işe yaramadı çünkü ilk 6 game yani Medvedev 5-1'e gelene kadar ikinci sette uzay tenisi oynadı. Ya böyle, olamaz böyle bir tenis yani her çok yerden iyiydi. Winner'lar devamlı topun şeyin içine girmeler, kortun içine girmeler, o Sinner'in yüksek tempolu toplarını erken alıp Sinner'i devamlı stretch halinde bırakmalar, Sinner'in ilk servislerine de çok yüklü return'ler vurmak. Yani şunu söyleyeyim son 3 sete gelmeden evvel Eda, bazen rakip öyle bir performans ortaya koyar ki çaresiz kalırsın. Yani yapacak da bir şey yoktur açıkçası. İlla ki her şey, biz her şeye bir çözüm olduğunu inanmak istiyoruz. Ve oyuncular da, oyuncuların ekipleri de, koçları da böyle düşünürler. Yani bir çözümü vardır, bir çözüm vardır ama bazen her yaptığınız şeye rakip çok üstün bir cevap verir. Ve orada şunu kavramanız lazım. Ve bence Sinner ve ekibi bunu iyi kavradı. Şunu kavramamız lazım. İlla ki çözüm bulamıyorum. Rakibim şu anda benden fersah üstün oynuyor. Ama bu seviyeyi koruyabilecek mi sonuna kadar? Onun için ben sağlam kalayım, ben kendi yüksek seviyemi koruyayım. Benim yüksek seviyemin 3 gömlek üstünde oynayıp beni eziyorsa şapka çıkarırım. Ama ben seviyemi düşürmeyeyim, ümitsizliğe kapılıp deli şeyler denemeyeyim. Yani oyunda
kalayım. Gereksiz riskler alıp evet. Bu bilikleşmeyeyim yani.
Disiplini kaybetmeyeyim yani. O altı game'de durum buydu. Yani burada Sinner'in yapabileceği fazla bir şey yoktu 5-1 geri düşene kadar. Zaten dikkat edersen bak şimdi Sinner'in ekibi daha maçın başından itibaren yani ilk sette geriye düştü Sinner, baktılar. Agresif oynuyor. Sen agresif oyna. Fileyi onun elinden al. Bunu tekrar tekrar 2 set boyunca söylediler. Şimdi Sinner 3. seti kaybetseydi ve maç 3-0 bitseydi denecekti ki ya hiçbir şey değiştirmedi. Başka şeyler denemedi. Halbuki denedi bu arada. Sinner 2. setin başında drop shotlar atmayı denedi. Kendisi fileye 1-2 defa gelmeyi denedi ama onlar da işlemedi. Yani
filede hep Danil puanları çıkardı.
Evet yani. Onları hep Danil yetişti drop shotlara, taktı köşeye. Evet. Passing shotları vurdu. Lobları attı. Sinner fileye gelmeye çalıştı. İlk 2-3 drop shot'u işler gibi oldu. Sonra o da işlemedi. Yani orada Sinner denedi bir şeyler ama ekibi mütemadiyen agresif kal. File oyunu onun elinden al diye ısrarla bunu söylediler 2 set boyunca. Şimdi diyorsun ki 2 settir aynı şeyi söylüyorlar. Olmuyor. 6-3 gidiyor. Yani üstünlüğü vermiş durumda. Niye bunu diye? İşte onlar da hep büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki yani bunu düşünüyorlardı. Medvedev bu seviyede kalabilecek mi yani bütün maç? Çok da uzun maçlar oynamış. Yani bu seviyede kalabilecek mi Medvedev diye herhalde bunu düşünüyorlardı. Medvedev 3 sette kazansaydı ama büyük bir ihtimalle şu eleştiri gelecekti. İşte Sinner de başka bir şey pek denemedi değiştirmeyi. Agresif oynamaya çalıştı 3 set boyunca. İşlemeyen şeyi neden tekrar tekrar yaparsın? İşte koltuktan bir ekrana bakarak konuşmak kolay.
Konuşmak kolay.
Orada Sinner'in kendisi ve Sinner'in ekibi orada ne olduğunu çok herkesten daha iyi biliyorlar. Bir bildikleri varmış ki bu agresif kal, agresif oyna komutlarında ısrar ettiler. Nitekim 3. sette, daha doğrusu 2. set 5-1'den itibaren biraz başladı bu. 3. sette Medvedev'in o uzay seviyesi, galaksi seviyesi düştü. En azından dünya atmosferine geri geldi. Biraz kötü oynamadı, bak kötü oynadı demiyorum. Yine çok iyi oynadı. Ama en azından o seviyeden biraz düştü. Sinner servislerini daha iyi attı ve kazanmaya başladı ve 3. sette oyun eşitlendi. Evet. Şimdi buradan daha ileriye gitmeden herhalde senin söyleyeceğin bir şey varsa, bu arada ben motor gibi konuştum çünkü.
Yok olur mu, estağfurullah, harika anlattın.
O zaman yani şimdi 3. sette bu olay olunca bir anda durum eşitlenince böyle gitmeye başladı. Dikkat edersen raliler daha uzun olmaya başladı.
İşte uzun ben rally. Orada tam şöyle bir şey sezdim izlerken. Hani zaten hep de konuşuldu, istatistikler böyle havada uçuştu. Danil Medvedev 31 set oynamış Yani 5. setle beraber 31 set oldu da zaten bir oyuncunun en fazla oynayabileceği set sayısı Grand Slam'de 7 maçtan 5 kere 7 35. Ama Avustralya açığın finalinde de bu saate kadar en çok set oynayarak gelen oyuncu oldu finale. Şey gibi düşündüm ben mesela 3. sette gerçekten setin kapanışına yani kırdırdığı Okkaç'la kırdırdı 6-4'te kırdırdığı da aslında yorgunluk Medvedev'e bir dediğin gibi o bir seviye düştü ama yorgunlukla beraber düştü ve orada herhalde Sinner'in yaptığı şey dediğin gibi o seviyeyi koruduğu için ben şey dedim yani bu 4'te eğer alamazsa bu maçı Sinner kazanır. Ve hakikaten de öyle oldu. Çünkü vakit geçtikçe ve ralliler de mesela uzadı. Normalde hani Daniil biraz karşıdaki oyuncuyu böyle hipnotize eder. Bir vuruş, üç vuruş, beş vuruş, on vuruş, yirmi vuruş vesaire. Bu sefer onları da kaybetti. Yani kaybetmeye başladı. Ve iyice görüyordun perişanlığını izlerken. Yani televizyondan biz gördük ne kadar artık vücut olarak yorgun olduğunu. Yani işte herhalde beş setliğin fizikalitesi de bu. Yani bütün bu turnuvanın başından beri çok oynadığı o beş setlik maçlar işte daha yarı finalde Zverev'e 2-0'dan çevirmesi maçın sonlarına doğru çekti. Biraz daha böyle fresh kalsaydı yine yalnız, de bu versiyonuyla belki sonuç farklı olabilirdi. Gerçi yani Sinner'i asla şey yapmıyorum. Ben müthiş tebrik ediyorum onu. Bu kadar ilk şeyde mental olarak sağlam durup o koçunun dediğini orada sakin sakin yapabilme. Yani o paniklememe ya da paniklediyse bile toparlama kısmını çok iyi yaptı. Ama bence Medvedev hakikaten bir yoruldu gibi geldi bana. Yani.
Tabii. Ben de özellikle dördüncü setin ilerleyen kısımlarını ve beşinci sette sana değil katılıyorum. Mi? Ama bence üçüncü sette yorgunluk değildi.
Ya yani o da hata yaptı. Evet, çok yani kötü kırdırdı.
Medvedev'in seviyesi o seviyede artık 2 set yani 6-3 5-1'de o şeyini harcamış oldu. Oradaki rezervini yüksek seviyede oynama rezervini. Yorgunluktan bahsetmiyorum. O uzay tenisi seviyesinde oynama şeyi. Evet. Orada bence biraz artık yani ya, düştü. İşte burada da Sinner'e kredi vermek lazım. Ümitsizliğe kapılmadı dediğim gibi şey yapmadı ama sonra dördüncü set eşitlendiğinde bak şimdi nerelerden anlıyorsun bunları. Mesela backhand çapraz rallilerinde çapraz gidip gelen toplarda hep Medvedev ilk hamle yapıyordu. Atak yapıyordu veya hızlandırıyordu topu ve Sinner de bir türlü kendine gelemediği için Medvedev'in bu maça çıkarken gösterdiği taktiği hiç kimse beklemiyordu ve Sinner dengesini bulamadı uzun bir süre. Onların hepsini Medvedev kazanıyordu. Üçüncü sette bakıyorsun bütün backhand ralliler çapraza takılan ralliler uzuyor ve Medvedev ilk hatayı yapmaya başlıyor. Sinner kendine gelmiş yani o ilk baştaki şapşallığı böyle atlatmış üstünden daha bir net bir düşünce ve amaçla oynuyor ve bu çapraz backhand ki Medvedev sever bu arada çapraz backhand vurmayı yani onun favori vuruşlarından biri. Zaten backhand tutuşu da buna müsait. Hatta ikinci eli, sol eli Medvedev'in dikkat edersen Eda biraz yukarıdadır. Yani doğru. Raketin boğazından tutuyor. Bunu iki eli de gribin üstünde değil yani çoğu çiftel backhand vuran için. Ondan çapraz vurması çok daha müsait. Bunları Sinner kazanmaya başladı. Sinner ilk servislerden daha fazla puan kazanmaya başladı. 2 ace birinci set, 1 ace ikinci set, 4 3 ve 4 galiba yanılmıyorsam. 3, 4 ve 5. setler. Ace'leri de daha fazla atmaya başladı. Ve bu gibi ufak sinyallerde görüyorsun ki Medvedev'le oyunu dengeledi ve Medvedev dikkat edersen kısa tutmaya başlamadı puanları. Eski taktiğine döndü. Geriden sağlam top çevirerek puan kazanmaya başladı. Puan kazanmaya çalışmaya başladı. Ki ilk iki seti böyle oynamadı Medvedev. Kendi tabiatı dışında oynadı. Çok agresif, çok atak oynadı. Şimdi üçüncü sette aslında kendi tabiatına döndü ama ilk iki setteki seviyesi de yoktu. Sinner de 5-4'te kırınca
peki sana bir şey soracağım hemen. Yani hani atak oynadı hakikaten şaşırttı ve dedik ki yani sen madem böyle oynayabiliyordun niye diğer maçlarda bu kadar ta gerilerde?
Çok güzel bir soru. Yani, ben de soruyorum o soruyu.
Şeylerde yani statların orada seyircilerin oradan çeviriyordun. Benim aklıma şey yatmadı. Yorulduğunu hissettik. Dediğin gibi dördün ortalarına doğru. Niye tekrar o kadar rallileri uzatma gereği duydu? Mantıken daha enerji rezerv edecek şekilde
İşte.
yapması gerekmiyor muydu? Kafa ona basmadı mı diyeceğim.
İşte.
Mümkün değil.
İşte
Yani
yok hayır yani
neden
şöyle
olmadı?
söyleyeyim artık o dakikada maç dengelenmiş. Sinner kendini çok daha iyi hissediyor. Çok daha güzel vuruyor. Hatalar yapmıyor. Baskıyı kuran Sinner bu sefer cevap veren reaktif oynayan Medvedev proaktif oynayan Sinner haline geldiği için öyle düşünmüş olsa bile ona tekrar dönmeye çalışmış olsa bile ilk iki sette bulduğu fırsatları bulmuyordur. Ve Sinner de erken hatalar yapmıyor. Anladın mı? Ve onun ümitsizliği bir de tabii eyvah maç gidiyor mu korkusu
Gidiyor,
girince o zaman ne oluyor? İnsan kendi konfor alanına geri dönmek zorunda
En
kalıyor.
çok bildiği, en çok
Evet.
yaptığına göre dönüyor.
Aynen geri döndü ve o da burada çok ilginçti. Sinner'in ekmeğine yağ sürdü. Yani Sinner kendi agresif oyununu ve geriden oyunu dikte etme özelliğini gözler önüne sermeye başladı. Ama ben sana şurada katılıyorum Deda. Yani ne olursa olsun maç gitmeye başladığını şey yapıyorsa veya ne bileyim şeyin döndüğünü hissediyorsa o zaman biraz daha normalden daha agresif ilk setteki oyununu tekrar denemeye başlayabilirdi. Yapmadı ama şey yani kaldı. Bu arada şunu da söyleyeyim yani kazanabilirdi de 3. ve 4. setlerde Medvedev kazanabilirdi. O oyunuyla bile kazanabilirdi. Ama işte Sinner burada tekrar şapka
Doğru.
seviyesi
Sağlam durdu bir de.
yükseldikçe yükseldi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim mesela hatta şöyle bir durum oldu 4. sette. 3-3 puanıydı. 30'ar puanıydı. Yine bir backhand çapraz rally'e girdiler. Ama Sinner sabırsızlandı ve bir tane çakmaya çalıştı. Medvedev'e koşarak forehand vurma şansı verdi. Forehand ile Medvedev çapraza çaktı topu ve kazandı puanı. Yani orada 30-40 oldu mesela. Önemli bir puandı o. Yani Sinner 3-3'te
Kırabilirdi
30-40 geri
yani.
düştü. Mesela orada Sinner 3. sette işlemiş, 4. sette işleyen taktikten bir an kaçtı. Yani her oyuncu böyle bir hataya düşebiliyor. Çok da önemli puan. Ama ondan sonra 30-40'ta müthiş bir servis attı Sinner. 3 tane süper servisi o game'i kurtardı. Ama yani böyle anlar da yaşadık. Medvedev her an ipi göğüsleyebilirdi yani. 3. sette de 4. sette de böyle anlar yaşandı. Onun için buna mukabil 5. sette mesela 1-1 bakmak isteyen 1-1 30-0 puanında yine bir çapraz backhand rally'e giriyorlar ve Medvedev sabırsız davranıp vuruyor backhand'i paralele ve fileye takıyor. Yani bunlar daha da çok olmaya başladı gittikçe. Evet yani ama şurada katılıyorum yani 4. setin özellikle başı hatta 2-3 game geçtiğinde 4. 5. game'den sonra Medvedev'in net yorgunluğu görülmeye başladı ve uzayan rallilerde yani bazı ralliler oldu böyle 30 35 40 vuruşluk ralliler oldu. Medvedev onları bence iyi oynadı. Ama işte karşısında o an artık ritme girmiş, kendini bulmuş, kazanma inancı geri gelmiş, tüm benliğini sarmış bir Sinner var karşısında.
Hem genç yani
Evet.
tamam aralarında çok yaş farkı yok ama
Evet.
buraya sadece bir set bırakıp gelmiş. Yani
Evet.
düşünsene bütün
Köşelere de
turnuva
vuruyor
boyunca
yani.
son
Köşelere de
derece de
vuruyor.
dinç gelmiş buraya. Yani karşıdaki rakip bayağı maçlardan çıkıp gelmiş.
Kesinlikle.
O yüzden vallahi şapka. Yani
Evet.
Sinir açısından çok sevindiğim, gerçekten beklediğim, tebrik ettiğim ama Medvedev'in de hani hakikaten öyle güzel oynadı ve wow oldum ki o 2-0'dan sonra onun adına da hani üzülmedim değil.
Ya kesinlikle
Yani
bak şimdi
insan
yani
bir şey oluyor yani seyredince bile üzülüyorsun, tüh
evet
diyorsun.
yani ben kendi adıma konuşayım. Şimdi Medvedev hakkında görüşlerimi biraz modifiye etmem gerek. Yani ben böyle oynayacağını 2 set boyunca en azından uzun süre bu şekilde oynayacağını, bu kadar da iyi oynayacağını, bu kadar iyi voleleri olduğunu
Değil mi o
ben
voleler?
%100 bilmiyordum. Yani ben %100 bilmiyordum. Bu adam brandalardan return yapıp ve baseline'ın 5 metre gerisine park edip rally yapan biri genelde. Yani demek ki demek ki istese bunu yapabiliyor.
Evet,
Yani ne bu
bir
zamana
de
kadar
ne
bekliyor?
kadar çabuk, ne kadar güzel geliyor fileye.
Evet,
Yani o
çok
fileye
güzel.
gelişi falan, o file puanlarını aldı çok o ilk iki setlerde.
Evet,
Sinerer'den
çok
filede
aldı.
çok avladı, çok
Çok
aldı.
aldı. Siner de lob yapmasını pek
Değil mi? Denemedik
bilmiyor
bile.
galiba. Bilmiyorum yani.
Hiç denemedim.
Bir tane denedi, yüzüne gözüne bulaştırdı. Yani
Evet.
Medvedev filenin dibine kadar giriyordu ve zaten uzun bacakları, uzun kolları
Evet.
olan birisi passing shot atmak çok zor. Ve çok da iyi voleler vurdu. Yani drop shot voleler vurdu. Touch oldu. Yani bilek hissi olduğunu gösterdi. Onun için yani ben şimdi Medvedev'e açıkçası ayrı bir hayranlığım biraz evet tabii hayranlığım biraz arttı yani ve şey ve çok da savaştı. Yani çok savaştı.
Çok savaştı.
Bütün turnuva boyunca mentally ki ben bunu geçmişte eleştirmişimdir bu arada. Medvedev'in bazı maçlarda kafasını kaybedip IQ'sunu kullanamadığını eleştirdim. Burada öyle değildi yani. Burada hakikaten güzel şeyler yaptı Medvedev. İyi taktikle oynadı. Dediğin sorgulanabilir Eda. Yani yorgunluk ciddi bastıktan sonra artık orada 1-2 servis vole veya 1-2 return'e vurma yani kaçırma pahasına vurma ve her kısa topta da ya drop shot ya vurup içeri gelme olayını deneyebilirdi. Ama işte orada artık maç gidiyor korkusu, konfor alanından çıkamama korkusu, daha doğrusu niyetleri ve karşıda da makine gibi bir tenis oynayan bir Sinner. Yani 5. sette artık Sinner makine gibi oynamaya başlamıştı yani.
Ve gerçekten de güzel maç oldu. Yani çok güzel maç oldu. Böyle herkesin herhalde keyif aldığı bir maç oldu. Evet. Karakter olarak da çoğu kişinin yani bilmiyorum hani her oyuncunun seveni sevmeyeni oluyor ama karakter olarak da hani çok düzgün, gerçekten böyle sakin, ölçülü, sevimli, hani beyefendi bir oyuncu Sinner.
Bu dediklerini Nick Kyrgios bile söyledi. Aynı hemen hemen aynısını Nick Kyrgios söyledi. Çünkü sordu Nick Kyrgios nasıl dedi oyuncular bölümünde falan diye sordu Nick ikisinin de adı Nick'ti.
Evet, Kyrgios dedik değil mi?
Kyrgios da aynı bu senin söylediklerini söyledi. Kyrgios böyle bir övgüde bulunuyorsa demek ki hakikaten böyle birisindir. Doğru, hakikaten Sinner sevilen bir oyuncu. Ne bileyim headline'lara verecek böyle hani ben sükse yapayım diye düşünerek konuşmuyor. Çok ölçülü konuşuyor. Teniste kalıyor. Kibar. Genelde korttaki duruşu da iyi zaten. Hakikaten
ya işinde bravo. Gücünde tam.
İşinde yani, gücünde bir de.
Çok tam böyle kortta tenis yani. Hiç ne böyle evet. Bir absürt tavırlar ne böyle bir over hareketler.
Her
ne
topa kamonlar bilmem neler falan
hiç,
yok.
Hiç. Sakin.
Kaldı ki kendi nesli için bu ender yani. Kendi neslindekilerin hepsi pump up bir yumruklar bilmem ne falan. onlar için ender.
Aynen.
İtalya'nın soğuk dağlı bölgesinden gelen biri olmasının acaba etkisi var mıdır bunda? Kesin. Ama ya, sonuçta bu bir de şu da var. Yani bu belki fazla detayı bakıyorum ben ama yani Sinner'le Alcaraz'ın önümüzdeki 10 sene Rune'e de katabiliriz buna. Ben Sinner'le Alcaraz'ı tutalım diyorum sadece.
Bence de öyle tutalım.
Rune'yi katmıyorum. Sinner'le Alcaraz'ın öncülük ettiği bir önümüzdeki 6-7 seneye bakıyorsak bu çok güzel. Yani bu bayağı iyi. Çünkü Alcaraz'la Sinner'in korttaki tavırları da değişik. İyi bir kontrast. Evet. İkisi de bence iyi insanlar. Yani insanlık kısmı
diyorlar ya
iyi.
Fire and ice. Biri ateş biri buz.
Çok iyi söyledin.
Hemen böyle yaparlar onu. Evet. Böyle de bir şey. Çünkü evet, öyle. Yani biri böyle azından vamos, öbürü böyle sakit.
Evet aynen. Makine gibi. Yani onların yanına da kim gelir bilemiyoruz. Bakalım görürüm. Ama sonuçta Djokovic nereden bakarsan bak 2, 3, 4 sene sonra sahneden çıkacak. Ama Alcaraz'la Sinner en yüksek seviyede elit tenisçiler olarak geçecekler herhalde o pozisyona. Evet, eğer bir sakatlık bir şey yazamazsa. Bu güzel ama bu ikilinin rekabeti eğer bir Big Three'nin rekabeti gibi olacaksa çok güzel olur.
Müthiş olur gerçekten. Evet. Çok da yani hakikaten kurtarıcı bir şey. İkisi de dediğin gibi iyi de karakter. Evet. Yani hani biri kötü biri şey değil. Alcaraz da çok sevimli. Enerjik. Sinner de öyle. Valla böylelikle bitirmiş olduk. Eklemek istediğin yani yarı finallerden dönmek istediğin bir şey evet. Herhangi bir
yani
şey var mı?
Yani şimdi bir tek ben mi yaşıyordum bu Eurosport'taki audio? Bu turnuva başından itibaren o diyorsun. Bir kere bir gün korsandan seyrettim bu arada. Korsan bir sete. Orada bu problem yoktu mesela.
Ya yine öyle şeyler olabilir.
3 puan geriden geliyordum ama orada bu problem yoktu. Şimdi Eurosport televizyondan ve kompütürden Eurosport Player'dan seyrettim ya da televizyonda var bende Eurosport kanalı. Oradan seyrettim.
O yüzden oldu. Neden biliyor musun? Şimdi benim televizyonda ben Eurosport'un aplikasyonunu yükledim. Hı. Oradan izlersem görüntüden evvel alkış sesi geliyor ya. Allah evet. Puanı kim taktı?
Ya da Nick Kyrgios diyor ki great shot diyor Nick Kyrgios mesela. Daha top havadayken söylüyor.
Aynen. Onu öyle görüyorum. Fakat Aynı zamanda ben Eurosport şeyim var. Hani başka dijital televizyon uygulaması da var şeyin içinden. Onun içindeki Eurosport'tan seyredince ben bugün hani normal izleyebildim. Fakat Eurosport'un kendi uygulamasından seyredince senin o dediğin çok kötü bir şey. Yani evet. Her seferinde o alkışlar, yorumlar görüntüden evvel geldi ve nasıl düzelmedi bu?
Eurospor'un nasıl haberi olmaz ki böyle bir şeyden?
Ya vardır yani herhalde. Herkes
bu çok basit, çözümü basit olması gereken bir şey bu. Ve iki hafta boyunca yaşandı bu ve düşün. Bu yazıldı. Sosyal medyada yazıldı. Bilinmeyen bir şey değil. Yani bir iki kişi yaşamadı bunu. Bir sürü ülkelerde birçok kişi yaşadı.
Tabii. Evet. Yani öyle de bir şey oldu.
Ama başka da bir şey gelmiyor aklıma. Gayet güzel. Yani tenise doyduk.
Valla doyduk.
Doyduk.
Özellikle yorulduk, uykusuz kaldık. Gerçekten bir şeye ihtiyacım var.
Kesinlikle. Vardı. Kesinlikle. Erkekler maçları özellikle doydurdu tenise ve ilk haftada da bu arada bir gün yaşandı. Müthiş
ya,
bir gün yaşandı.
Ya 5. gün müydü?
5. gün. O işte Rusu Öyle, Bor ile Medvedev'in gece 3'te evet. bitirdiği gün. O gün evet, müthiş maçlar gün. Oldu. Yani senenin ilk slam'i bundan daha tenis doyurucu bir şekilde geçemezdi. Hakikaten çok iyi oldu.
Evet, o zaman arkadaşlar yani Avustralya açığı bitirmiş olduk. Biliyorsunuz biz binlikleri ve Grand Slam'ları yapıyoruz. Şimdi Mert'cim bizim Şubat ayı programımızda herhalde yani kadınlarda binlikler var. ATP'de bir binlik yok.
Duyururuz. Yani en son, bak, duyururuz eğer yapmayı düşürürse aynen. Duyururuz.
Yani zaten
ama Indian Wells ve Miami yaparız tabii.
Onları yaparız. Onlar Mart. Ama Şubat'ta yani kadınlarda belki bir Dubai, Mubai duruma göre değil mi?
Doha ve Dubai var.
Doha, Dubai, evet. Onlar binlik arka arkaya. Yani yaparız zaten bizim Twitter'dan da takip ederseniz hani ne yapacağız ne yapmayacağız oradan şey yapıyoruz.
Bu arada Eda şunu da söyleyeyim yani bizim dinleyicilerimiz sağ olsunlar hakikaten hep bizimle feedback de bulunuyorlar, yorumlar yapıyorlar. Çok teşekkür ederiz yani onlara da. Evet. Zaten işin zevki de bu yani fikir alışverişinde bulunabilmek ondan aynen
evet.
Devam.
Aynen, evet. O yüzden arkadaşlar size de çok teşekkür ederiz. Dinlediniz bizimle beraber olduğunuz için. Mert'cim sana da çok teşekkür ediyorum. O zaman arkadaşlar yani şöyle biraz bir ara veriyoruz ama gene görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Selamlar, sevgiler.